KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 14. Kaset 2. Yüz Sayfa 427 Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin aşamaları 1. Giriş Ön organize edicinin sunumu İlgi çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme Organize edicinin sunulması Kavram haritaları, şemalar ve matrisler, tanımlama ve ön açıklama, örnekler verme ve şekillerle anlatma, öğrencilere tekrar ettirme. 2. Kavram, ilke ya da bilgi biriminin sunulması. Bilgi birimi sunulur, bilgi biriminin özellikleri açıklanır, bilgi birimi organize edicilerle ilişkilendirilerek açılanır. 3. Bilişsel yapının güçlendirilmesi, farklı tanımların ve düşüncelerin ortaya konması, öğrencinin örnekler üretmesi, öğrencinin farklı örnekler vermesi ve farklı durumlarda kullanılması. Sunuş yoluyla öğretim etkili olduğu durumlar. Bir dersin giriş bölümünde kullanılır, herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğretileceği durumlarda kullanılır. Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımında öğretmen bilgileri düzenleyerek etkin bir şekilde dersini işler. Bu süreçte dersi sıkıcılıktan kurtarmak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanma, konuları bütünden parçalara bölerek verme, ön organize edicileri, kavram haritası, matriks ve benzeri kullanma, soru-cevap tekniğini kullanma, öğrenmeye güdüleme, İlgi ve dikkat çekme, pekiştireç kullanma, öğretim materyali ve araç gereç kullanma, dersin sonunda konuyu kısaca özetleme, birçok kavram arasında ilişki kurularak daha iyi anlamayı sağlamada kullanılır. Kavramların ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için daha çok ilk öğretimin 4. ve 5. sınıflarından itibaren kullanılır. Öğretmen konuları en somut yollarla ve öğrencinin tüm duyu organlarını harekete geçirecek şekilde sunmalıdır. 2. Buluş, keşfetme yoluyla öğretim stratejisi. Bu yaklaşımın dayandığı temel anlayış öğrenmede, öğrenci tarafından, konu alanın yapısını kavrama önemlidir. Bu nedenle öğrencinin aktif olması ve buluş yapması, keşfetmesi gerekmektedir. Öğrenci sınıfta aktif ve girişimci olmalıdır. Öğrenci, merkezli eğitimin uygulamasına dayalı bir yaklaşımdır. Buluş yoluyla öğrenmede, öğrencinin kendi gözlemleri ve etkinliklerine bağlı olarak bilgi, kavram, ilke ve genellemeye ulaşması sağlanır. Brunner'e göre öğrenci bilgiye kendisi ulaşmalı ve keşfetmelidir. Bireylerin öğrenme doğalarında araştırma, merak, bulma, keşfetme isteği vardır. Öğrenciler bir bilim adamı gibi bilgiyi kendileri yapılandırmalıdır. Bunun için aktif olarak deney yapmaya, ilke ve kavramları bulmaya yönlendirilmelidir. Böylece öğrenciler kendisine güvenen, olumlu benlik geliştiren ve bağımsız davranan bireyler olarak yetiştirilirler. Konular özelden genele doğru yeni tüme varım yaklaşımıyla işlenir. Öğretimin tüme varım yaklaşımıyla işlenmesinde öğrencilerin sezgisel düşünme güçleri geliştirilerek konulara ilişkin kanıtlarla tahminde bulunmaları ve bunları sistemli olarak araştırarak test etmeleri sağlanır. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde iki temel yaklaşım vardır. 1. Yapılandırılmamış yaklaşım. Öğrencinin tamamıyla kendi çalışmasını başlatarak yönlendirilmesiyle öğrenme gerçekleşir. Öğrenci kavramları, ilke ve problemin çözümünü doğal bir ortamda kendi kendine bulur. Daha çok okul öncesi dönemde tercih edilir. 2. Yapılandırılmış yaklaşım. Öğrencinin kazanacağı hedef davranışları öğretmen belirler ve öğrencinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşması için gerekli yönergeler ve ipuçları verilir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin planlanması. 1. Öğrenciye kazandırılacak hedef davranışlar belirlenir. 2. Öğrenme konularıyla ilgili somut örnek durumları ve örnek olmayan durumları belirlenir. 3. Örnekler öğrencinin merakını sürdürecek bir şekilde basitten karmaşığa doğru sıralanır. 4. Fazla zaman gerektirdiği için zamanı iyi ayarlamak gerekmektedir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin uygulama aşamaları. 1. Öğretmenin örnekleri sunması. 2. Öğrencilerin örnekleri açıklaması. 3. Öğretmenin ek örnekler vermesi. 4. Öğrencinin ek örnekleri açıklaması ve öncekilerle karşılaştırması. 5. Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları vermesi. 6. Öğrencilerin bunları zıt örnekleri karşılaştırması ve duruma uymayan örnekleri belirlemesi. 7. Öğretmenin öğrencilerin belirlediği özellikleri ve ilkeleri açıklaması, tamamlaması. 8. Öğrencilerin belirledikleri özellikleri ve ilkeleri düzenlemesi. 9. Öğrencilerin ek örnekler vermesi. Buluş yoluyla öğretim ve sunuş yoluyla öğretim stratejilerinin karşılaştırılması. Buluş yoluyla öğretim, kurucusu Brunner'dir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. İlke, kavram ve genellemelere öğrenci ulaşır. Tüme varım, özel kurallardan genel kurallara ulaşmak yaklaşımını kullanılır. Derslerin etkinlikler bölümünde kullanılır. Kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi hedef alanlarının kazandırılmasında önemlidir. Öğrencinin merak ve keşfetme isteği harekete geçirilir. Öğrencinin bilgiye, araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşması sağlanır. Sunuş yoluyla öğretim. Kurucusu Azubel'dir. Öğretmenin düzenlediği, merkezde olduğu ve öğrencinin de kısmen aktif olduğu bir yaklaşımdır. Öğretmenler temel kavramlar etrafında düzenlenir. İlke, kavram ve genellemelere öğretmen tarafından sunulur. Tümden gelim, genel kuraldan özel kurallara ulaşma yaklaşımı kullanılır. Derslerin giriş bölümünde kullanılır. Soyut konuların ve kavramların öğretiminde kullanıldığı için ilköğretimin 5. sınıfından itibaren kullanılması önerilir. Bilme düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında etkilidir. Öğrenciye hazır bilgiler anlamlı olarak aktarılır. Öğrenme konuları öğretmen tarafından anlamlı yapı bütünlüğüne dönüştürülerek öğrencilere aktarılır. Her iki yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını gerektirir. İki yaklaşımda da öğrencilerin ön öğrenmeleri harekete geçirilir ve yeni öğrenme konularıyla ilişkilendirilir. Yine her iki yaklaşımda bilişsel özellik taşır ve anlamlı öğrenmenin oluşturulması sağlanmaya çalışılır. Soru tarzı. Bilginin anlamlı bir biçimde yapılandırılması için tümden gelin yöntemi kullanılabilir. Öğrencilerin bütünden parçaya doğru yoğunlaşmasının anlamlı öğrenmesinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı savunulmaktadır. Bu düşüncenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Öğretim durumlarını ön öğrenmelere göre hazırlamak. B. Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak. C. Eğitim programlarını öğrencilerin beklentilerine göre değiştirmek. D. Araştırma etkinliklerinin gücünü artırma. E. Bilgi kaynaklarını sorgulamayı sağlama. Cevap B. Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? KPSS 2005. A. Öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermek. B. Konuyu bütün olarak bölmeden anlatmak. C. Farklı öğretim tekniklerini kullanma. D. Öğretim materyali ve araç gereçlerden yararlanmak. E. Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek. Cevap B. Konuyu bütün olarak bölmeden anlatmak. Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Öğrencileri bulamayacakları bilgileri bulmalarında yardımcı olma. B. Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma. C. Öğrencileri grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme. D. Öğrencilere deney, gözlem ve benzeri nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olma. E. Öğrencilere deneyimler kazandırarak bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama. Cevap E. Öğrencilere deneyimler kazandırarak bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur? KPSS 2003. A. İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma. B. İlke ve genellemeleri dolaylı olarak tanıtmaya çalışma. C. İçeriğin aktarılmasına ayrılan süreyi ekonomik kullanma. D. Sınıfta seviye grupları, homojen gruplar oluşturma. E. Konuyla ilgili öğrenmeleri bir problem üzerinde örneklendirme. Cevap A. İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma. Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir? KPSS 2003. A. Sunuş yoluyla öğretim. B. Buluş yoluyla öğretim. C. Tam öğrenme yoluyla öğretim. D. Birebir, bireysel öğretim. E. Programlı öğretim. Cevap B. Buluş yoluyla öğretim. Bazı öğretme öğrenme yaklaşımlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. 1. Ortak bir amaç doğrultusunda öğrencilerin küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarının sağlandığı öğretme öğrenme yaklaşımı. 2. Bilginin, ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme öğrenme süreci için belli bir düzen ve aşamalık içerisinde aktarılmasını öneren yaklaşım. 3. Öğrencinin kendisinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak öğretme öğrenme ortamının düzenlenmesi gerekliliğini savunan yaklaşım. Bu yaklaşımların isimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? KPSS 2003. A. İş birlikte öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme. B. İş birlikte öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme. C. Buluş yoluyla öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, iş birlikte öğrenme. D. Buluş yoluyla öğrenme, iş birlikte öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme. E. Sunuş yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, iş birlikte öğrenme. Cevap B. İş birlikte öğrenme, sunuş yoluyla öğrenme, buluş yoluyla öğrenme. Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendi kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi diğerlerine göre daha az tercih edilir? KPSS 2005. A. Yansıtıcı öğrenme. B. Probleme dayalı öğrenme. C. Sunuş yoluyla öğrenme. D. İş birlikte öğrenme. E. Proje tabanlı öğrenme. Cevap C. Sunuş yoluyla öğrenme. Öğretme öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları ve benzeri istenmektedir. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Tam öğrenme. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Öğretimde proje yöntemi. D. Bireyselleştirilmiş öğretim. E. Sunuş yoluyla öğretim. Cevap B. Buluş yoluyla öğrenme. İşaretli soruları aşağıdaki örnek öğretim etkinliğine göre yanıtlayınız. İlköğretim okullarındaki bir matematik dersinde paralel kenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğrenciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor. Öğretmen, tahtaya kim paralel kenar çizmek ister? Bir süre bekler. Ali, sen kalkar mısın? Ali çizer öğretmenim, çizdim. Öğretmen, bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? Bir süre bekler. Evet, Hülya sen cevap verebilir misin? Hülya, sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız. Öğretmen, kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? Bir süre bekler. Evet Çiğdem, sen tahtada gösterebilir misin? Çiğdem tahtada aşağıdaki işlemi yapar. Öğretmen, dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın, bir süre bekler. Evet Suat, sen cevaplayabilir misin? Suat, taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız. Öğretmen, peki bu dikdörtgenin alanı aynı zamanda hangi şeklin alanı olur? Bir süre bekler. Deniz, sen söyler misin? Deniz, paralel kenarın. Demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz. Öğretmen, evet arkadaşlar, paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen en çok hangi yöntem ya da yaklaşıma yer verilmiştir? KPSS 2001. A. Örnek verme, B. Sınıf tartışması, C. Buluş yoluyla öğretim, D. Problem çözme, E. Sunuş yoluyla öğretim. Cevap C. Buluş yoluyla öğretim. Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? KPSS 2001. A. Kavramlar arasında ilişki kurma, B. Öğrenci katılımını sağlama, C. Öğrenciye düşünme süresi verme, D. Varılacak noktayı söyleme, E. Öğrenciyi sorularla yönlendirme. Cevap D. Varılacak noktayı söyleme. Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner? KPSS 2001. A. Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir. B. Öğrencilerin tahtaya gelme, yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir. C. Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir. D. Her öğrencinin kağıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir. E. Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir. Cevap E. Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı öğrencilere önceden söylenebilir. Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? KPSS 2001. A. Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma. B. Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama. C. Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme. D. Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme. E. Sunuşunu önemli kısımları toplayarak bitirme. Cevap B. Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? KPSS 2001. A. Konusu değişik örneklerle açıklamak. B. Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak. C. Öğrencileri düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirmek. D. Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek. E. Öğrencilerden öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını istemek. Cevap D. Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek. Kavram haritalarından en çok aşağıdaki kuramların hangisine bağlı olarak yürütülen öğretmen-öğrenme yaklaşımında kullanılır? KPSS 2004. A. Buluş yoluyla öğrenme, B. Tam öğrenme, C. Yapılandırmacılık, D. Anlamlı öğrenme, E. Çoklu zeka kuramı. Cevap D. Anlamlı öğrenme. 3. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Dewey tarafından geliştirilen bu yaklaşımda öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle yaptığı problem çözme sürecidir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini kullanarak öğrenmenin sağlandığı öğrenme yoludur. Öğrenci problem çözmenin, bilimsel yöntemin, aşamalarını karşılaştığı durumlara, problemlere, uygular ve öğrenci süreçte tamamen aktiftir. Özellikle öğrencilere yaşamlarında karşılaşabilecekleri problem durumlarında değişik çözümler üretmesini öğretir. Ayrıca öğrendikleri konuları değişik durumlarda denemelerine olanak sağlar. araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi özellikle uygulama ve daha üst düzeyindeki hedef alanlarının öğrenciye kazandırılmasında etkilidir. Öğretmen süreçte rehberdir. Ön bilgi dahil vermez. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin uygulaması. 1. Problemin hissedilmesi ve belirlenmesi. 2. Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması. 3. Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması. 4. Problemin çözümü ile ilgili hipotezler kurma. 5. Problemin çözümü için yöntem geliştirme, veri toplama ve analiz etme. 6. Hipotezleri test etme, doğruluklarını belirleme. 7. Çözüme ulaşma, uygulama ve sonuçlandırma. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde problem çözmenin bilimsel yöntem basamakları öğrenciye öğretilir iken, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde ise öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabileceği bir problem durumuna problem çözmenin aşamalarını kullanarak çözüm üretme yetenekleri geliştirilir. Soru tarzı. Bir öğretmen öğrencilerine önce bir problem durumu sunar. Öğrenciler problem durumuyla ilgili bildiklerini ortaya koyarak problemi tanımlarlar. Bu sınıfta probleme dayalı öğrenme sürecine göre bundan sonra yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Problem çözümünde ihtiyaç duyulacak bilgiler listelenir. B. Öneriler, çözümler ya da hipotezler belirlenir. C. İhtiyaç duyulan bilgilerle ilgili araştırmalar yapılır. D. Öğrenciler problemle ilgili önerilerini birbirleriyle paylaşır. E. Öğrenciler elde ettikleri bulguları birbiriyle paylaşırlar. Cevap C. İhtiyaç duyulan bilgilerle ilgili araştırmalar yapılır. Öğrenme durumları ve öğretim stratejileri. Öğretim stratejilerini, yöntemlerini, tekniklerini belirlemede en önemli unsur dersin hedefleridir. Dersin hedef davranışları, içerik ve eğitim durumlarının belirlenmesine yön verir. Bu açıdan düşünüldüğünde eğitim durumlarının, öğrenme, öğrenme durumlarının oluşturulması ilgili hedef alanı, strateji, yöntem, teknik ilişkisi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Hedef alanları, bilme, stratejiler, sunuş yoluyla öğretim, yöntem ve teknikler, anlatım, soru-cevap, bilgisayar destekli öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim, gösteri, beyin fırtınası. Hedef alanları, kavrama, stratejiler, buluş yoluyla öğretim, çoklu zeka yaklaşımı, yöntem ve teknikler, tartışma, örnek olay, soru-cevap, bilgisayar destekli eğitim, beyin fırtınası. Hedef alanları, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, stratejiler, araştırma, inceleme yoluyla öğretim, işbirlikçi öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, çoklu zeka yaklaşımı, yöntem ve teknikler, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğrenme, problem çözme, bireysel çalışma yöntemi, deney, drama, simülasyon, hedef alanları, tam hedef alanları, stratejiler, tam öğrenme, yöntem ve teknikler, tümü. Başlıca öğrenme, öğrenme yaklaşımları ve yöntem-teknik ilişkisi. Sunuş yoluyla anlatım, soru-cevap, tartışma, bilgisayar destekli öğretim, beyin fırtınası, gösteri. Buluş yoluyla tartışma, örnek olay, soru-cevap, beyin fırtınası, problem çözme. Araştırma inceleme yoluyla proje tabanlı öğretim, deney, gösterip yaptırma, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, simülasyon, mikro öğretim, yapılandırmacı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, problem çözme, gözlem, deney, koleksiyon, sergi, drama, beyin fırtınası, tam öğrenme, tüm yöntem ve teknikler. Soru tarzı. Eğitim programlarının hedefleri eğitim durumlarında kullanılacak öğretme-öğrenme yaklaşımlarını belirler. Bu bağlamda aşağıdaki verilen hedef düzeyi öğretim yaklaşımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? KPSS 2004. A. Hedef düzeyi bilgi, öğretim yaklaşımı, bireyselleştirilmiş öğretim. B. Hedef düzeyi kavrama, öğretim yaklaşımı, bilgisayar destekli öğretim. C. Hedef düzeyi uygulama, öğretim yaklaşımı, proje tabanlı öğretim. D. Hedef düzeyi analiz, öğretim yaklaşımı buluş yoluyla öğretim. E. Hedef düzeyi sentez, öğretim yaklaşımı sunuş yoluyla öğretim. Cevap E. Hedef düzeyi sentez, öğretim yaklaşımı sunuş yoluyla öğretim. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan yöntem tekniklerinden birisi değildir? A. Problem çözme, B. Örnek olay, C. Simülasyon, benzetim, D. Beyin fırtınası, E. Tartışma. Cevap C. Simülasyon, benzetim. Aşağıdaki eğitim programının hedefleri öğrenme-öğretme yaklaşımı eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir? A. Bilme-araştırma, inceleme yoluyla öğrenme. B. Kavrama-sunuş yoluyla öğrenme. C. Kavrama-araştırma, inceleme yoluyla öğrenme. D. Analiz-sunuş yoluyla öğrenme. E. Uygulama-araştırma, inceleme yoluyla öğrenme. Cevap E. Uygulama, araştırma, inceleme yoluyla öğrenme. Öğretme, öğrenme yaklaşımları, modeller. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma, inceleme yoluyla öğretim. Bu üç yaklaşım aynı zamanda öğretim stratejileri olarak da kabul edilmektedir. Tam öğrenme, Blom, işbirlikçi öğrenme, Dewey, Gostki, Slavin, yapılandırmacı öğrenme, Piaget, Voski, Brunner, çoklu zeka yaklaşımı, Gardner, okulda öğrenme kuramı, Carroll, temel öğretme modeli, Glasser, basamaklı öğretim programı, Nunley. Tam öğrenme stratejisi, yaklaşımı. Blom tarafından geliştirilen ve okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli, yaklaşımı, okullarda öğretme-öğrenme sürecinde etkili olan bütün ögeleri, öğrencilerin en etkili öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren bir yaklaşımdır. Tam öğrenme yaklaşımı, her okulda ve sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenmeyen öğrenci bulunduğu ve her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre öğretimin yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti, ipucu, katılım, pekiştireç, dönüş sağlanırsa, her öğrencinin öğrenebileceği ve okulda tüm öğrencilerin öğrenebileceğini temel sayıtlar olarak kullanılmaktadır. Tam öğrenme modeline göre öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarının nedeni doğuştan değil, çevre koşullarından kaynaklanır. Modelin amacı, öğrenmeyi etki eden faktörleri kontrol altına alarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Buna göre zeka, genel yetenek, kişilik özellikleri, ailenin sosyoekonomik düzeyi gibi öğretme-öğrenme sürecinde değiştirilemeyen ögelerin yerine ön öğrenmeler, derse karşı tutum, ilgi, başarı inancı, zaman, pekiştireç, öğrenci katılımı, dönük, araç, gereç gibi değiştirilebilir ögeler zenginleştirilerek etkili öğrenme sağlanabilir. Okullar öğrencilerin değiştirilemez özellikleri değil, değiştirilebilir özelliklerini geliştirerek öğrenmeyi sağlamalıdır. Öğrencinin değiştirilebilir ve değiştirilemez özellikleri. Değiştirilebilir özellikler: 1. Ön koşul bilgiler, öğrenmeler. 2. Derse, konuya ilgi ve tutum. 3. Akademik özgüven, başarı inancı. 4. Öğretim hizmetinin nitelikleri, ipucu, öğrenci katılımı, pekiştireç, dönüş düzeltme. 5. Zaman. 6. Araç gereç. Değiştirilemez özellikler: 1. Zeka. 2. Genel ve özel yetenek. 3. Kişilik özellikleri. 4. Ailenin sosyoekonomik düzeyi. Tam öğrenme yaklaşımı. Öğrenme birimlerinin üniteler şeklinde belirlenmesi, ünitenin hedef davranışların belirlenmesini, ulaşılacak hedef davranış standardının belirlenmesi, örneğin hedef davranışların en az %70'i, işlenecek konuların ve ünitelerin giriş davranışlarının, ön koşul öğrenmelerin kontrol edilerek öğretime başlanmasını, hazır bulunuşluk testini uygulama, öğretim sürecinde öğretim hizmetlerinin ipucu, öğrenci katılımı, pekiştirme ve dönük düzeltme gibi niteliklerinin kullanılmasını, konular ya da ünite bitiminde tekrar test yapılmasını, istenilen öğrenme standardına ulaşmayan öğrenciler için tamamlayıcı öğretim etkinliklerinin yürütülmesini, bütün öğrencilerin istenen öğrenme standardına ulaştığı belirlendikten sonra da bir sonraki üniteye geçme işlemlerini kapsar. Tam öğrenme modelinin değişkenleri, öğretim hizmetlerinin nitelikleri, öğrenci nitelikleri, öğrenme ürünleri. Öğrenci nitelikleri, giriş davranışları, bilişsel giriş davranışları, sözel işlemsel yetenek, okuduğunu anlama, dinleme becerisi, bilgi beceri yetenek, ön koşul bilgiler, problem çözme becerisi, duyusal giriş davranışları, ilgi, tutum, akademik özgüven, benlik. Öğretim hizmetlerinin nitelikleri, eğitim durumlarının değişkenleri, öğretim sürecinde öğrencileri ve öğretmenleri etkileyen dışsal koşulları, dışarıdan kontrol edilen öğretim etkinliklerini kapsar. Bunlar dört tanedir. 1- İpucu, öğrencinin neyi öğreneceğini açıklayıcı mesajlar. 2- Pekiştirme, davranışı gösterme eğilimini güçlendiren uyarıcıları verme. 3- Katılım, öğrencilerin öğrenme sürecinde yaptıkları. 4- Dönüt ve düzeltme, öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme. Öğrenme ürünleri, öğrenme düzeyi ve çeşidi, öğrenme hızı, duyusal ürünler, kendine güven, ruh sağlığı, güdü, bilişsel ürünler, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme. Akademik özgüven, benlik, öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir öğrenme konusunu öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin kendisini algılama tarzıdır. Yani bireyin kendisine karşı tutumudur. Tam öğrenme yaklaşımı, duyusal giriş davranışları anlamında bireylerin gelebileceği düzeyleri sırasıyla ilgi, tutum ve akademik özgüven olarak belirlemiştir. Soru tarzı. Öğretim sürecinin başında öğrencinin öğrenme sürecinde göstereceği çabalara yön veren, ilgisini, tutumunu ve başarılı olacağına ilişkin inanma ve kendine güvenme özellikleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Güdülenme, B. Bilişsel giriş davranışları, C. Kişilik, D. Duyusal giriş davranışları, E. Akademik özgüven, benlik. Cevap E. Akademik özgüven, benlik. Tam öğrenme stratejisinin uygulama basamakları. Ünite ya da konunun hedef davranışlarının belirlenmesi, öğrenme konularının ayrıntılı olarak belirlenmesi, ön koşul öğrenme düzeyinin bilişsel ve duyusal giriş davranışları belirlenmesi, örneğin matematik dersinde öğretmen iki basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi işleyecekse, önce konunun ön koşulu olan bir basamaklı doğal sayılarla toplama konusunu gözden geçirmeli ve öğrencilerin güdülenmişlik düzeyine bakmalıdır. Ön koşul öğrenmelerindeki eksiklikler ve yetersizliklerin giderilmesi için öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi, öğretim ünitesinin işlenmesine geçilmesi, ipucu, pekiştireç, öğrenci katılımı, dönüt, düzeltme. Ünite ya da konunun öğretimi bittikten sonra izlemeye dönük değerlendirmenin, izleme testi, yapılması, formatif değerlendirme, en az %70 öğrenme ölçütünü kullanarak öğrenme düzeyini belirleme, tam öğrenme standardına en az %70, ulaşamayan öğrenciler için ilave öğretim etkinlikleri, tamamlayıcı öğretim etkinlikleri, düzenleme. İlave tamamlayıcı öğretim etkinlikleri için şunlar yapılır. 1. Ek süre içerisinde öncekilerden farklı yöntemleri kullanma ve bol örneklerle anlatma. 2. Öğretmen veya özel bir öğretici tarafından birebir öğretim yapma. 3. Grupla öğretim yapmak. 4. Kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim. 5. Okulda ve evde ek öğretim ya da ödev verme. 6. Programlı öğretim uygulamasına başvurma. 7. Akademik oyunlarla öğretim. Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yapmak ve tüm öğrencilerin öğrenme standartlarına ulaşmış olmasını kontrol etme. Bir sonraki ünite ya da konuya geçiş, birkaç ünite işlendikten sonra sümmatif değerlendirme yapılır. Öğrencilerin öğrenme düzeyi ya da başarı düzeyi belirlenir. Bunun için ara sınavlar ya da yıl sonu sınavları yapılır. Öğretim hizmetlerinin niteliği. Öğretim hizmetlerinin niteliğinde ipucu, öğrenci katılımı, pekiştirme ve dönüt düzeltme olmak üzere 4 temel kavram yer almaktadır. 1. İpuçları, işaretler. Öğrencinin öğrenme sürecinde neyi, niçin ve nasıl öğreneceğini gösteren mesajlara, işaret ve açıklamalara ipuçları denir. Öğrenmeleri kolaylaştıran tüm iletiler ipucudur. İpucu, öğrenciye öğrenilecek olan konunun ne olduğu, neyi yapması gerektiği ve nasıl yapılacağını açıklamada kullanılacak mesajların tümüdür. Öğrenme, öğretme sürecinde kullanılan başlıca ipuçları şunlardır. Sorular sorma, örnekler verme, açıklamalar yapma, kaynak kitaplar, gerçek varlıklar ve olaylar, numuneler ve modeller, konuşma sırasındaki vurgular, ses tonu, yönergeler, grafik, şema ve haritalar. İpuçları öğrencinin ne yapması gerektiğini, konuyu anlamasını, karmaşık ve soyut konuların daha hızlı ve etkili anlaşılmasını sağlar. İpuçlarının öğrenci başarısındaki değişkenliği yaklaşık %15'tir. İpuçlarının öğretimde işlevleri. Dikkati sağlar, öğrenciyi hedeften haberdar eder, hedef davranışlarla ilgili ön bilgileri hatırlatır, öğrenci katılımını sağlar, öğrenme güçlüğü çekilen konuları kolaylaştırır. 2. Öğrenci katılımı. Öğrenci katılımı, öğrencinin duyu organları ile öğrenme konuları ile etkileşime geçmesini ve yaşantılarıyla öğrenmeye ortak olmasını sağlama sürecidir. Öğrenciler, öğretme, öğrenme sürecine katılım gösterirler. Öğrenme ortamı, öğrencinin istenilen davranışı kazanması için sağlanan etkileşimli ortamlarda yaşantı zenginliğini, yaparak, yaşayarak öğrenme, kazanmasını sağlamalıdır. Kalıcı öğrenmede etkileşim önemlidir. Öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlemede, öğrencileri etkin, aktif kılmak ve öğrenci merkezli öğretimi yapmak için öğretim sürecinde hedeflerden ve içerikten çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır. Dersin başında konular ve hedef davranışlar açıklanarak güdülenme sağlanmalıdır. Dersin başlangıcı aynı zamanda dikkati geliştirecek etkinliklerle geliştirilmelidir. Öğrencilere öğrenecekleri konunun yaşamlarını ve ne düzeyde etkilendirdiği, nerede ve ne şekilde işlerine yarayacağı bildirilerek, karşılaşabilecekleri problemleri nasıl çözebilecekleri söylenerek güdülenmeleri sağlandırılmalıdır. Pedagojinin temel ilkesi gereği öğrenme zorla olmaz, İşe yarayan bilgiler öğretilmelidir. Güdülenen öğrenciler öğrenmeye önem ve öncelik vererek derse katılmaya istekli olur ve öğrenme girişimlerinde bulunur. Sınıfta soru sorma etkilerinden şu noktalara dikkat edilmelidir. 1. Soru isme değil sınıfa sorulmalıdır. 2. Her defasında farklı öğrencilerden gönüllü cevap istenmelidir. 3. Öğrenciler de soru cevap tekniğine katılarak psikolojik güven oluşturmalıdır. 4. Doğru cevaplara anında pekiştireç verilmelidir. 5. Yanlış cevap gelmesi durumunda aynı öğrenciye ipuçları vererek doğru ona buldurulmalıdır. 6. Farklı tür ve zorlukta sorular sorulmalıdır. 7. Öğrencilerin öğrenme düzey ve hızları dikkate alınmalıdır. Soru tarzı. Öğrenci öğretim sürecine bizzat katılmalı, okumalı, yazmalı, konuşmalı, tartışmalı ve bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir. Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? KPSS 2003. A. Öğretmen öğrencileri içeriye yönlendirmiştir. B. Öğrencilerin olgu ve olayları çok yönlü olarak değerlendirmesi sağlanmıştır. C. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. D. Bilginin teorik temellerine inilmelidir. E. Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Cevap E. Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Öğrenciyi etkin, aktif kılmak ve öğrenci merkezli öğretim yapmak isteyen bir öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? KPSS 2005. A. İçerik ve amaçlardan çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır. B. İçeriği ve yöntemleri sınıftaki başarılı öğrencilere göre düzenlemelidir. C. Sınıf içi etkinliklerde araç gereç kullanmalıdır. D. Etkinlikleri bilimsel verilere göre planlamalıdır. E. Etkinlikleri öğrencilerle birlikte planlamalı ve uygulamalıdır. Cevap A. içerik ve amaçlardan çok yöntem ve tekniklere odaklanmalıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmaları beklenir. Aşağıdaki tekniklerden hangisinin bunu sağlama gücü en azdır? KPSS 2001. A. Grup çalışması veya eşli çalışma yaptırma. B. Ödül ile katılımı özendirme. C. Sürece katılanlara geri iletim verme. D. Katılımı kolaylaştırıcı önlemler alma. E. Etkin katılımın beklendiğini söyleme. Cevap E. Etkin katılımın beklendiğini söyleme. Bir öğrenci yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri bazen oldukça iyi telaffuz etmekte, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir. Bu öğrenciye yabancı dil öğretmeninin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Yabancı dil öğrenmenin önemini anlatmak. B. Telaffuzunda nelere dikkat etmesi gerektiğini tekrar anlatmak. C. Her telaffuzun ardından kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek. D. Ağız yapısıyla ilgili bir sorununun olup olmadığını araştırmak. E. Daha fazla çalışma yapmasını istemek. Cevap C. Her telaffuzun ardından kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin en çabuk ve en kolay öğrenilmesi beklenir? KPSS 2002. A. Bir hipotezi doğrulamak için kullanılabilecek bir deney önerme. B. Bir örneği mikroskopta inceleme. C. Yaşadığı yeri temiz tutma alışkanlığı kazanma. D. Kendini topluma hizmet yoluna adama. E. Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme. Cevap E. Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme. Öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmeye sahip olmalarında aşağıdakilerden hangisi en temel etkiye sahiptir? KPSS 2003. A. Kaynaklardan okumayla. B. Başkalarından dinlemeyle. C. Dinleme ve okumayla. D. Dinleme ve görmeyle. E. Yapma ve açıklamayla. Cevap E. Yapma ve açıklamayla. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir? KPSS 2002. A. Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak. B. Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek. C. Dersin işlenişinde bireysel çalışma ve grup çalışmalarından yararlanmak. D. Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek. E. Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek. Cevap A. Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak. Öğretmen aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır. KPSS 2001. A. Buluş yöntemi. B. Rol oynama yöntemi. C. Problem çözme yöntemi. D. Soru yanıt yöntemi. E. Anlatım yöntemi. Cevap E. Anlatım yöntemi. Bir öğretmen toplumu yakından ilgilendiren bir olayla ilgili olarak dergi ve gazetelerde yer alan köşe yazısı, resim, röportaj gibi örnekleri toplamış, bunları öğrencilerine vermiş, onlardan bu olayı değişik boyutlarıyla ele alıp bunlar arasında ilişkileri belirleyerek sonucu sınıfa sunmalarını istemiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci daha üst düzeyde bir bilişsel davranış göstermiştir? KPSS 2001. A. Olayın başlangıcını yine olayı görenlerin ağzından belirten. B. Olaya ilişkin yazıların bir listesini hazırlayarak sunan. C. Olayda kimlerin rol aldığını ve neler yaptıklarını sıralayan. D. Olayla ilgili malzemeyi yazı, resim gibi gruplayan. E. Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyan. Cevap E. Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyan. Aşağıdakilerden hangisinde öğrenci merkezli öğrenme anlayışının temel özelliğine vurgu yapılmıştır? A. Öğrencilerin öğrenme zorunluluğu olan içerik düzenlemeleri. B. Öğretmen yeterlilikleri. C. Öğretimde parçadan bütüne doğru düzenleme. D. Bilgi aktarma tekniklerinin gelişimi. E. Öğrenci ilgi ve yetenek alanlarına uygun aktiviteler. Cevap E. Öğrenci ilgi ve yetenek alanlarına uygun aktiviteler. Öğretme öğrenme sürecinde katılımcı, etkileşimci ve paylaşımcı bir rol üstlenmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmelidir? KPSS 2005. A. Öğretim programının içeriğini analiz etmelidir. B. Öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımalıdır. C. Okul-çevre işbirliğini güçlendirmelidir. D. Sunulacak içeriği öğrencilerin isteklerine göre belirlemelidir. E. Değerlendirme etkinliklerini nasıl gerçekleştireceğine karar vermelidir. Cevap B. Öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımalıdır. 14. kaset, 2. yüzyıl sonu.